Ayrım 11.
Aydınlanma değil merhamet. Bahsettiği adam David Rabinovich, Alexei'nin farmason biraderi, Greatest USA reklam ajansının başkanı, yeni Rusya'nın demokrat kapitalist iş adamı, 24 yaşını bulmadan 300 milyon dolarlık bankacılık ve gayrimenkul imparatorluğu kuran Alexander Konekin'in Moskova'daki temsilcisi, Alexei'nin Amerikalı hanım arkadaşı Profesör Teresa Kornblatt'ın uzaktan akrabası ve yakın dostu. Alexei'nin ateşe yürümesini müteakip bana Hristiyanlığın ilk yıllarında kilisenin intiharı yasaklamak şöyle dursun, hoş gördüğünü hatta taziye yani acısına iştirak ettiğini anlatmıştı. İlk Hristiyanlar bu dünyayı bir günah tuzağı olarak görür, sonsuza dek lanetlenmeleriyle sonuçlanacak rezilliklere bulaşmaktansa bir an önce Tanrı'nın selametine kavuşmak isterlerdi. Donatistler gibi ilk mezheplere mensup on binlerce insan kayalıklardan topluca atlayıp intihar ettiler. İsa kötüye direnme demişti. Senin bir yanağına tokat atana sen öteki yanağını çevir. Senden düşmanlarını sevmeni, sana zulmedenler için dua etmelerini istiyorum. Altıncı emrin yasakladığı bir başkasının canına kıymaktı, intihar değil. Hristiyanlığın kurucu babalarının en ateşlilerinden olan Tertullian, Efendimiz başkasına kılınç çekenin kendisi kılınçla heder olur buyurmuşken, silah kuşanmak doğru olabilir mi diye sormuştur. Lanetlenen savaş ve idamdır. Ne zamanki kilise Roma İmparatorluğunu ele geçirdi, intihar dini ve dünyevi günah ilan edildi. İntihara karşı iyi niyetli insancıl muhalefet dejenere oldu. Müntehire iftira edildi, bedeni aşağılandı, ailesi dışlandı. Hristiyan olarak gömülemeyeceği kararı 533'te çıktı. 693'te nedeni ne olursa olsun intihara teşebbüs bile aforoz nedeni sayıldı. Bunu devletin intihar edenin mülküne el koyması, zavallının naaşının kazığa oturtulup yol kavşaklarında ibret için sergilenmesi izledi. Hristiyan merhameti buraya kadardı. Rabinovich'ten hiç söz etmeyelim madam dedim. Bakın ne o Darwinci bir liberale dayanabilirim. 33 derece bir farmasona da dayanabilirim. Ama 33 derece bir ne o Darwinci liberal farmasona dayanamam. O bir sahtekardır. Yeğeniniz Peter Andrei Mihailovich ile onun arasında bir seçim yapmak durumunda kalsam Andrei'yi seçerdim. Çünkü her şeye rağmen Rus Ortodoks Kilisesi'ne kıyamam. Madam Zelenskaya bunu beklemiyordu ama doğrusu böyle bir konuda ben de onun Rabinovich'ten medet ummasını beklemiyordum. Sevgili çocuk dedi, sevgili Türk çocuk, sen bizim Rusluğumuzu bizden daha fazla ciddiye alıyorsun. Bunu bana daha önce de söyleyenler oldu. O zaman da haksızlık olduğunu düşünmüştüm, bugün de haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bana değil, Rusya'ya haksızlık. Mirovaya Skorp derler, hayat yorgunluğu anlamına gelir. Oksana Dimitriyevna'nın şamanizmi, taoizm, hinduizm gibi bağımsız bir din olarak değerlendirmiş ve seçmiş olduğunu sanıyordum. Rus olmaktan yorgun düştüğünü düşünememiştim. Ne zamanki oğlunun ateşi yürümüş olmasını, İskitler'de edilgen bir tavırla beklenen ölüm hayata hakarettir diye karşıladı. İskitler göç kervanını düzemeyenin intihar etmesinin onurlu bir hareket olduğunu bilirlerdi diye de ekledi. Anladım ki Madame Zelenskaya'nın şamanlığı Rus Ortodoksluğuna bile değil, Hristiyanlığın kendisine tepki. İsa'dan önce 7. yüzyılda Asya bozkırlarında at koşturan göçebe İskitler şaman çünkü ve Rusların ataları sayılıyorlar. Ana tanrıça refakatçisi boynuzu tanrı Kremlin bahçelerindeki Samhain kutlamaları, öğrencisi Hanya Lozko'nun anlattıkları, efsunlar, dualar, kehanetler bir bir aklıma geldi. Madame Zelenskaya'nın şamanizme ihtidası ilk kez bambaşka bir anlam kazandı. Alexei'nin kömürleşmiş aziz bedeninin günlerdir morgda yattığını düşündüm. Biliyor musunuz Madame Zelenskaya, bu süreç o kadar uzadı ki Peru'nun Alexei'ye ihanet ettiğini düşünmeye başladım. Güzelin bedenini insanların eline bırakmamalı, kül etmeli, rüzgarda savurmalıydı diye düşünüyorum. İlya Ehrenburg'tu sanıyorum. Güllerin aralıkta bile açtığı topraklarda, ezelden ebede, mavi ve iyi bir kadın gibi müşfik ve ipeksi bir gökyüzünü sarmaladığı insanlar. Nasıl bilsinler zulmünü boranın granit kütleler gibi donabileceğini, dev dalgalarının denizlerin diye sormuştu. Nasıl düşünü kursunlar ya da karabasanında boğulsunlar bahara duyulan hasretin ölümcüllüğünün veya nedenli aciz kaldığını zemheri kelimesinin nakletmekte soğuğunu Rus kışının ya da o kahredici yeisini zifiri karanlığın, beklemenin ve beklemenin ve beklemenin ve dua etmenin bir yol vermeleri için hayata buzulların. Tanrı'nın vurdum duymaz olabileceğini kabullenmek ölümden beter. Öyleyse çekilen acıların İncil-i Şerif doğrultusunda ilahi cezalandırmanın tezahürleri olduğu idrak edilmeli. Kaldı ki Tanrı'nın Rusları tövbe etmeye, iman tazelemeye davet ediyor olması bir başka lütuf. Umursandıklarına seçilmiş insanlar olduklarına işaret ediyor. Yaşam ne kadar zahmetliyse ruhaniyet o kadar derin. Kar, boran, buz, karanlık bedenlerini sınarken yokluğun en kötüsüne yaşananlardan daha yüksek bir gerçekliğin var olduğu bilgisiyle karşı koyuyorlar. O yüksek gerçeklik kutsal ve sonsuz olan Tanrı'nın nizamı, Pravda. Havari Pavlus selametin nizama riayetten geçtiğini söylüyor. Havari Pavlus kadınların Tanrı'nın nizamındaki yerlerini de söylüyor. Sessiz durmalı kadın kilisede, arkalarda göze batmayacak bir yerde oturmalı. Varsa öğrenmek istediği bir şey eve saklamalı ve evde kocasına sormalı. Kadın sesinin kilisede çınlaması aşağılık bir iştir. Kilisede başını da örtmelidir kadın, erkeğin örtmesi gerekmez. Çünkü erkektir Tanrı'nın görüntüsü ve Tanrı'nın görkemini erkek simgeler. Kadın erkeğin görkemini yansıtandır. Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratılmıştır. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratılmıştır. Başının örtüsü itaatın simgesidir. Ortodoksun Rusçası Pravoslavich, kelama sadık olan demek. Pravoslavni tefsire gerek duymaz, dinde reformu sapkınlık bilir. Öyleyse Pavlus'un verdiği haberler doğrultusuna kurulan kadınsız yaşama sadık kalınır. Dünyanın bu en büyük kara kitlesinin korunmasız iç steplerinde, kuzeyin karanlık ormanlarında, ıssızın bitmez tükenmez yatay düzlüğündeki mezralarda, manastırlarda, garnizonlarda erkekler uzun kış gecelerini yalnız geçirirlerken, baktıkları her yerde, dokundukları her somut nesnede o yüksek gerçekliği ararlar ki, Rusların güzel olana karşı olağan dışı bir duyarlılık geliştirmeleri bu tutkularıyla açıklanır. Gözlerini sonsuzluğa çeviren Moskov güzeli görür, güzele ulaşmayı çabalar. Dostoyevski'nin budalasında çağdaş İsa'yı temsil eden Prens Mişkin'in dünyayı güzellik kurtaracak öngörüsü bundandır. Havari Pavlus akıl denilen şey kutsal ve sonsuz olan Tanrı'dır der. İnsanoğluna düşen haberi verilmiş olanı çözümlemek ya da sırları açıklamaya çalışmak değil, devralınan mirasa hamd ve ibadet ederek aydınlık öbür dünyaya dair bölük bölçük de az biraz da olsa fikir edinmektir. Bu nedenledir ki Rusya'da sanat insanları eğlendirmek için değil, kıyamet gününü hazırlamak, selamete ulaştırmak için yapılır ve Hristiyanlığın mesajı soyut fikirlerle değil, somut yapıtlara ulaştırılır. Okuma yazmanın yaygın olduğu zamanlar değildir. İnsanlar Tanrı'nın kelamını duyarak, görerek ve azizlerin yaşamlarından ibret alarak öğrenirler. Azizlerin yaşamları ikonalardadır, resmedenler ise keşişler. Ancak isimleri bilerek, istenilerek kaydedilmez, saklanır. Boyaların hazırlanmasından koruyucu lakın vurulmasına kadar her safa dualarla gerçekleştirilir. Keşişlerden birisi çizer, diğeri belirli renkleri boyar. Yine bir diğeri başka renkleri yerleştirir. Sonuncusu pak beyazı kondurur. Altın yaldız İsa'ya tahsis edilmiştir. Onu resmetmekle kullanılır. İnananların yaktıkları mumların ışığında Tanrı güneş gibi parlar. Çok uzaklardaki yolculara görünür. İkona güneştir, güneş ise Allah'ın yüzü, Allah'ın gözü. Arap gezgini El-Masudi 950'lerde Doğu Slavlarının güneşe taptıklarını söylüyor. Damı açılıp kapanabilen bir de mabetleri varmış. Günün ortasında güneşi selamlama adeti halen var. Güney Slavları güneş üstüne yemin ediyorlar. Bulgarlara göre güneş kutsal. Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya'da doğan güneşin selamlandığına şahidim. Güneydoğu Almanya'da Lutsati'de pazar günü kiliseye girmeden önce selamlarlarmış diye duydum. Ukraynalıların bedduası, güneş alsın seni. Hırvatistan köylülerin duası, benim intikamımı güneş alsın. Alexi'nin Tanrı'ya ışıkla değil, ısıyla ulaşılır demesi buydu. Aydınlanma değil, merhamet. Tefsir kapandığından ikonalar hikayeler anlatırlar, teoriler değil. İnsanlar gördüklerini anlatırlar, kurgularını değil. Teslis gibi bir muamma, örneğin Hazreti İbrahim ve eşini ziyaret eden üç melek olarak resmedilir. Ama melekler insan figürleridirler, mecazi şekiller değil. Ruslar dua ederken gözlerini ikonalara dikerlerdi. Çünkü dua renklerin mütalaa edilmesini içerirdi. Ve eğer bir keşiş bu şekilde tüm bedeni ve ruhu ile dua etmeyi sürdürürse, ikonadaki bedenlerini aşmış ışık saçan o şekillerden birisine dönüşebileceğini bilirdi. Işık ve aziz Rusça'da aynı kelime. Svyatoy. Işık saçmak isteyen keşiş, yaşayan bir ikona olmak durumundadır. Bu mertebeye ulaştığında suret değiştirir, kutsal resimlerdeki bedenlerini aşmış varlıklara benzer ve bu haliyle artık kendisi de parlayan bir vahadır buz çölünde. Vahalar aynı zamanda semaların ilahi varlıklarının yeryüzüne indikleri yerlerdir. İşgalci Moğolların ya da Çar'ın ordularının önünden derin Rusya'ya sığınan keşişler orada doğurganlığa hükmeden Tanrıça Mokoş ile tanışırlar. Rus steplerinin nemli toprak anası, Matsıra Zemlya gündüz koyunları güder, gece yün eğirirken aslında yaptığı hayatı ve ölümü dokumaktır. Erkeğinin tohumunu rahmine almaya hazırlanan bu yetişkin, bereketli kadın, zamanla bakire Meryem'e nüfuz eder, Azize'nin analık vasfını bakireliğinin önüne geçirir. Derin Rusya Allah'ın anası kültünü doğurur. Bağrında Meryem'in Uruç'u, Uspenski Sobor, katedrallerini yükseltir. Nemli Toprak Ana'nın katedralleri kendisiyle tanışmayan Kiev ve Novgorod'un İstanbul'dakinden esinlenen Ayasofya kiliselerine tepeden bakarlar. Rus ailesinin harcı Meryem Ana. Teresa de Cornblatt dikkatimi çekmişti. Gerçekten de muhteşem Rus edebiyatında romantik aşka ya da aşık çiftlere pek fazla gönderme yok. Saygı ve sevgi annede odaklaşıyor, sevgili de değil. Baba garnizon kumandanıysa ana askerlerin koruyucu meleği olarak yaşayan bir ikona, bir azize. Zamanla Rusya'nın bütünü coğrafi ya da siyasi bir varlıktan çok ortak bir ana gibi görülmeye başlanıyor. Matuşka. Çarda baba oluyor, Batuşka. Analık daha sonra dünyanın tümüne teşmil ediliyor. Yerküre Rusların sonsuz kadınıdır. Sonsuz kadının semavi bir yansıması değil diyorlar. Yerküre bir anadır, bakire değil. Yerküre ana gibi verimlidir, bakire gibi nekes değil. Ve yerküre karadır, Rus toprağının en iyisi gibi. Ağustos ayında şafak vakti tarlalara kavanozlar dolusu kendir yağıyla gitmek adettir. Güneş ilk ışıklarını salarken doğuya dönülür. Nemli toprak ana, kötü ve pis olan her şeyi durdur ki bize büyü yap, zarar vermesin. Batıya dönülür. Nemli toprak ana, kötü güçleri kaynayan kazanlarına, yanan ateşlerine at ki bize dokunamasın. Güneye dönülür. Nemli toprak ana, güney rüzgarlarını sakinleştir, kötü havayı güzelleştir. Dalgalanan kumları, girdapları durdur. Kuzeye dönülür. Nemli toprak ana, kuzey rüzgarlarını yavaşlat, kar fırtınalarını soğuğu tedip et. Her ricadan sonra toprağa kendir yağı dökülür, boşalan kavanoz yere atılır. Bakireliğe atfedilen saf masumiyetin kısırlığının vurgulandığını görmek belki de en şaşırtıcı deneyimdi Rusya'da yaşadığım. Ama düşününce sürülmeyen tarla tarla değilken ana olmayan neden kadın olsun? Teresa Rusların kadın erkek olan başın üstünde hareket ettiği boyundur mealinde bir deyişleri olduğunu söylemişti. Rusya'da ailenin direği kadındır ama ataerkil ilkeler geçerlidir. Rus erkeği savaşta ve yönetimde başroldedir ama dayanıklı olan, zor zamanlarda evin yükünü kaldıran kadındır. Kadınlar erkeklerinin geleneksel sertliğini telafi etmek ister gibi kötülüğe karşı çıkmamayı, çileye gönüllü katlanmayı yücelten Rus manevi geleneğine sessizce sahip çıkarlar. Masallar, atasözleri, adetler genç kuşaklara babuşkalar aracılığıyla nakledilir. Nitekim Orta Çağ Rusyası'nın organik dinsel medeniyetini yaşatmak için son desperado gayet de onlardan gelmişti. Bilirsin işte 17. yüzyılın ünlü Starovera, eski inananlar hareketi. Tanımı gerçekten yadırgamıştım. Organik dinsel medeniyet. Meğer organikten kasti bir şeyin tabiatında ya da aslında mevcut bulunanmış, yani derin Rusya'nın kendiliğinden oluşmuş olan fıtri dini. Kiev, Dinyeper Nehri üzerinde Batı Avrupa ile içli dışlı ama esin kaynağı, dili Yunanca ama ihtişamı oryantal dedikleri Bizans. Rusya'nın Hristiyanlaşması Kiev'den başlıyor. Hikaye o ki 987 yılında Kiev Prensi Vladimir tebaasını toplar. ''Dinleyin beni ey ahali'' der. ''Bulgarlar geldi benden kendi dinlerini kabul etmemi istediler. Onlar gittiler Almanlar geldiler bana kendi dinlerini övdüler. Almanlar gittiler Yahudiler geldiler, Yahudiler gittiler Yunanlar geldiler. Kendilerinkinden başka tüm dinleri eleştirdiler. Konuştular konuştular dünyanın en başından bu yana tarihini anlattılar. Sözleri güzeldi, şaşırtıcıydı. Bir başka dünyanın varlığından bahsettiler.'' Kim bizim dinimizi kucakladıktan sonra ölürse tekrar dirilecek, kucaklamazsa öbür dünyada ateşte yanacaktır dediler. Siz ne diyorsunuz buna?
Ayrım sonu.